Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak programımızı da bu hafta açıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarımızda zaman zaman şehzadelere verilen eğitim ve öğretim üzerinde durmuştuk. Bu hafta şehzadelerin aldığı dersler üzerine birkaç kelime sizlere aktarmak istiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun erken devirlerinde Türkmen tahsili, talimi, terbiyesi içinde yer alan binicilik, kılıç kullanma, güreş, harp sporları ve avcılık çok iyi biliniyordu. Bunu o zamanki şehzadelerin kazandıkları muvaffakiyetlerden biliyoruz. Bu beceriler Büyük Selçuklular devrinde Anadolu'ya gönderilen uç beyleri, alpler, erler, erenlerle beraber Anadolu'ya taşınmıştır. Türkler 9. asırdan beri İslamiyet'i kabul etmişlerdir. İslamiyet'in kaideleri bu becerilerle beraber Türklerin şahsiyetini ve hayat tarzlarını tayin etmiştir. Küçük bir Türk cemaati olan Osmanlı Beyliği'nin fertleri de başta hanları olmak üzere bu becerilerle donatılmıştı. Kur'an-ı Kerim ve o zamanki ilim dili olan Arapçayı iyi öğrenmek, edebiyat dili olan Farsçayı bilmek devrin yükselen değerleriydi. Türklerde zafer, bayram gibi büyük şenlikleri, düğünleri, baharın gelişini toplu yemeklerle kutlamak eski bir gelenekti. Bu meclislerde edebiyat, tasavvuf, tarih ve çeşitli ilimler üzerine konuşulur, şiirler söylenirdi. Bezm denilen bu meclisler Osmanlılar zamanında da devam etmişti. Bu geleneğin Amasya, Trabzon, Kütahya, Manisa gibi şehzade sancaklarındaki şehzade sarayı çevrelerinde de devam ettiğini görmekteyiz. Bu toplantıların sancaktaki şehzadenin gelişmesinde mühim bir katkısı olduğu anlaşılmaktadır. Değerli dinleyiciler, Edirne Sarayı'nda doğan Fatih Sultan Mehmet'in büyüme çağında sarayda göz hapsinde tutulan bir Bizans prensiyle ve bir Arnavut prensiyle arkadaşlık ettiğinden bahsedilir. Bunlardan hem Rumcayı hem Arnavutçayı hem de kültürlerini öğrenmişti. Ayrıca üvey annesi olan Sırp despotunun kızı Mara Despina'nın da Fatih'in yetişmesinde rolü vardır. Böylece Fatih Sultan Mehmet daha genç yaşta Batı kültürünü ve Hristiyanlığı tanımış, Balkanlarda konuşulan dillere aşina olmuştur. Bu izler şehzadeliğinde tuttuğu bir karalama defterinde görülüyor. İstanbul'un fethinden sonra da bu kültüre uzak kalmamıştır Fatih Sultan Mehmet. İstanbul Patriği Genadios'tan Hristiyanlık kaidelerini cesaretle anlatıp yazıya dökmesini istemiştir. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet Hristiyanlığa meyilli olarak kabul edilir. Halbuki bunun aslı yoktur. Hristiyanlığı veya Batı kültürünü öğrenmenin bundan bir alakası yok. Bu cihan hükümdarının yetişmesinde, donanımında lüzumlu olan bilgilerdi. Fatih felsefeyle de ilgilenmiş, Aristo'nun kitaplarını okumuş, Batı'da yazılan tarih ve coğrafya kitaplarını Arapçaya tercüme ettirmişti. Fatih'e ait kitaplar içinde 15 kadarının matematikle ve fizikle alakadar olduğunu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra tamamlanan külliyesine yani üniversitesine tıp fakültesi ve bir tatbikat hastanesi olan şifahaneyi de ilave ettirmişti. Fatih Sultan Mehmet zamanında matematik ve astronomiye ehemmiyet verilmişti. Fatih bu konuda ün yapmış olan Türkistanlı meşhur bilgin Ali Kuşçu'ya büyük paralar ödeyerek İstanbul'a getirtmişti. Bu arada şark kültürünü de ihmal etmemiştir. Avni Mahallesi ile yazdığı şiirlerini bir divanda toplamıştır. Böylece Doğu ve Batı'nın doğru bir sentezini yapmış ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'na cihan şümül kültürün kapılarını açmıştır. Sonraki padişahlar hep onun açtığı yoldan ilerlemişlerdir. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet cihan çapında bir hükümdardır. Devlet adamlığı, askerlik, sanatçılık her bakımdan dünyanın ittifakla en üstün kabul ettiği bir Rönesans hükümdarıdır. Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Murad'ın 3. oğluydu ve padişah olmasına pek ihtimal verilmiyordu. Bu sebeple abileri ondan daha da iyi yetişmişlerdi. Düşünün, Fatih Sultan Mehmet'in bu kadar büyük bir hükümdar olduğunu, ya abileri belki ondan da daha iyi yetiştirilmişti. Bu da Osmanlı Devleti'nde şehzadelere verilen ehemmiyetin ve şehzadelerin tahsil ve terbiyesine gösterilen ihtimamın derecesini bize göstermesi bakımından mühimdir ve dikkat çekicidir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin yazışma dili Arapça, Farsça ve Türkçe'nin birlikte kullanıldığı bir dildi. Kur'an-ı Kerim dili Arapça olduğu gibi şarkın bütün ilim kitapları da bu dille yazılmıştı. Bu sebeplerle gerek medreselerde gerekse sarayda tatbik olunan talim ve tahsilde Arapça birinci sıradaydı. Programın ikinci dersi yüksek bir kültüre sahip olan İran'ın dili olan Farsçaydı ki Farsça bir edebiyat lisanıydı o zamanlarda. Arapçayı öğrendikten sonra gerek Arapçayı okumak gerekse Arapça dilini öğrenmek ilk önem verilen derslerdendi. Tabii Arap alfabesini yani eski yazıyı öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okumak ve hatmetmek de ayrı bir ehemmiyet taşıyordu. Osmanlı padişahları 1717'den sonra artık İslam dünyasının tek lideri yani halife olarak kabul edilmeye başlanınca Kur'an-ı Kerim öğrenmenin ehemmiyeti daha da artmaktaydı. Bilhassa şehzadeler devleti idare edecek kişiler oldukları için Kur'an-ı Kerim ahkamını öğrenmeleri icap ederdi. Kelam, akaid, fıkıh, tefsir, hadis ve ilmihal gibi konular üzerine yoğunlaşırlardı. Şehzadelere tefsir okutulur, hadis dersi verilir, akaid yani inanç esasları öğretilir ve kendilerine lazım olan fıkıh bilgisi gerek usul gerek fıkıh olarak verilirdi. Hazreti Muhammed'in seçilmiş bazı hadisleri Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki çeşitli kitaplar içinde mevcuttur. Bu hadisleri şehzadeler ve padişahlar hat olarak da yazmış ve bu eserler çeşitli sanat abidelerinde muhafaza edilmiştir. O zamanlarda çocuklar Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmek için eğitime 5-6 yaşlarında başlarlardı ve kendilerine Hacı-i Sultani denilen hocalar ders verirlerdi. Bu açıdan bakıldığında şehzadeler Kur'an-ı Kerim'i okuyup hatmettiklerinde padişah babalarının ne kadar mesut olduğunu anlamak kolaylaşır. Nitekim bunu sarayın son hocası olan Safiye Hanım dile getirmektedir. Onun zamanında Kur'an-ı Kerim hatminde çok esaslı merasimler tertiplenmiştir. Okutulan bu dini derslerden başka hikmet, mantık, edebiyat, matematik, tarih, coğrafya, astronomi de önde gelmektedir. Bunlar içinde coğrafyanın ehemmiyetli bir yer tuttuğu görülür. 15. ve 16. asırların Avrupa'sında Kopernikus'un yerkürenin kendi ekseni etrafında döndüğü, güneşin durduğu ve arzın güneşin etrafında dolandığı görüşüne dayalı gün merkezli, yani heliostarik kainat modeli tartışılıyordu. Kilise ve bazı profesörler bu nazariyenin mukaddes metinlerle, İncil'le tenakuz arz ettiğini, çeliştiğini söylerlerdi. Ardından gelen Galileo bu nazariyeyi geliştirmiştir ve fikrinde ısrar ettiği için kilise tarafından ölüme mahkum edilmiştir. Avrupa'da süren bu münazaralardan, münakaşalardan Osmanlı Devleti'nin de haberdar olduğunu gösteren ipuçları var. Yavuz Sultan Selim'in İskender Paşazade Osman Şah adına çevirttiği bir coğrafya kitabında arzın küre biçiminde olduğundan, dağ ve nehirlerin teşekkülünden bahsettiği anlatılmaktadır. Piri Reis'in 1525 yılında Kanuni Sultan Süleyman'a arz ettiği Kitab-ı Bahriyesi'nin mukaddimesinde, ön sözünde arzın küre şeklinde olduğunu birkaç kere söylüyor. Ki 15-16. yüzyıl Avrupa'sında kabul görmekte zorlanılan bir gerçeğin ehemmiyetini vurgulamaktadır. Piri Reis yine o sıralarda batıda çok meşhur olmuş ve ünü ağızdan ağza yayılan bir yerküre modelini gördüğünü de kaydediyor. Piri Reis'in bu kitabından sonra şehzadelerin coğrafya dersini harita ve model yerküre ile gördükleri söylenebilir. Erken bir yerküre modeli yoktur ama bazı padişah tasvirlerinde bu yerküre modeline rastlanmaktadır. Bunların en manalısı Sultan 3. Mustafa'yı şehzadesi Şehzade Selim'le saraydaki denize nazır odalarından birinde tasvir eden resimdir. Kağıt üzerine sulu boya olan bu resimdeki masanın üzerinde bir kitap ve bir yerküre durmaktadır. Talim ve terbiyede kullanılan gerçek bir yerküre modeli 19. asırda mektebe başlayan şehzade ve sultanlar için hazırlanmış hocalık takımları içinde bulunuyor. Bir rahleye tespit edilmiş gümüş küre Topkapı Sarayı hazinesinde kayıtlı. Haritanın talim ve terbiyede kullanıldığını gösteren bir diğer resimde Halife Abdülmecit Efendi'nin kızı Dürrüşehvar Sultan ve Şehzadesi Ömer Faruk Efendi'ye tarih anlattığı bir tablo. Ders sahnesi masaya yayılmış bir harita üzerinde konuşulurken tasvir edilmiştir. Bu da sarayda eski bir geleneğin devam ettiğini gösteriyor. Bugün Topkapı Sarayı'nın resim galerisinde muhafaza ediliyor bu yağlı boya tablo. Değerli dinleyiciler, şehzadeler açısından en mühim talim ve terbiye hiç şüphesiz devlet idaresi tecrübesiydi. Onun için şehzadeler sancağa gönderilirler. Orada müstakil valiler olarak sancağı idare ederler. Harp esnasında ordunun bir kanadına kumanda ederler veya babalarının vazifelendirmesiyle yerlerine vekalet ederlerdi. 16. asrın sonunda sancağa çıkma usulü kaldırıldı. Şehzadeler padişah sarayında yaşamaya başladılar. Babalarının sağlığında ilk talim ve terbiyelerini, tahsillerini aldılar ama babaları vefat edince her zaman buna devam edemediler. Bu sebeple 17. ve 18. yüzyıldaki şehzadelerin en azından pratik eğitimi eksik kalmıştır sancağa çıkmadıkları için. Ancak bu eksiklikte gerek anneleri gerekse ulemadan kişiler tarafından giderilmeye çalışılmıştır. 19. asırda itibaren şehzadeler biraz daha rahat ve geniş bir tahsil imkanını kazanmışlardır. Bu devirde ders mevzuları değişmiş ve çeşitlenmiştir. Sultanlar da sarayda şehzadelerle beraber talim ve terbiye görmeye başlamışlardır. Fransızca öğrenmek derslere ilave edilmiştir. Hatta şehzadeler arasında bazı hobiler, hatta fotoğrafçılığa merak saranlar bile olmuştur. Sultan Abdülaziz, oğlu Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'yi veliaht yapmak istiyordu. Bunun için veraset usulünü değiştirmek istiyordu. Çünkü ekberiyet usulüne göre o sıradaki veliaht Sultan Abdülmecid'in oğlu Murad Efendi'ydi. Oğlunu önce ordunun kabullenmesi için onu daha 6 yaşındayken orduya soktu. Ordu tecrübesi kazandı. Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa'dan, o zamanki binbaşı, ondan ders aldırdı. Padişah, küçük şehzadenin ordudaki varlığını pekiştirmek istercesine Prens Karl von Hohenzollern-Sigmaringen'in Alman Prusya Kralı'nın 1866 Ekim'inde İstanbul'u ziyareti sırasında 9 yaşındaki oğlu Yusuf İzzettin Efendi'ye Pangaltı'da kendi taburuna çocuk sesiyle emirler vererek geçit resmi yaptırmıştı. Sultan Abdülaziz oğlunu askerliğe hazırlayabilmek için Gazi Ahmet Muhtar Paşa'dan 3 yıla yakın bir müddet ders aldırmıştı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa hatıralarında bu şehzade hocalığına da yer veriyor. Şehzade 8 yaşındayken Sultan Abdülmecid'in oğullarından Nurettin Efendi ile beraber Mektebi Harbiye'nin yani harp okulunun Pangaltı'daki yeni binasında kendilerine tahsis edilen bir dairede derse başlamışlardı. Ahmet Muhtar Paşa dersleri sabah 2, öğleden sonra 2 saat olmak üzere günde 4 saat şeklinde düzenlediğini anlatıyor. Ders konuları kıraat ve imla, resmi hat, ilmi hesap ve resim çizimi olarak tespit edilmiş. Bu arada bir padişah çocuğuna ders vermenin güçlüklerinden bahsediyor. Çocuğu derse getiren lalası ve birkaç memur dersin bitmesini beklerken sıkılırlarmış. Ancak Gazi Ahmet Muhtar Paşa her perşembe günü çocuğun hem annesine hem büyük annesine hal ve gidişini ve derslerini jurnal ederek işi ciddi tuttuğunu ekliyor. Çocuğun bütün bu menfi tavırlara rağmen okumayı gayet güzel öğrendiğini, imlayı da yanlışsız olarak yazmayı başardığını anlatıyor. Ayrıca çocuklara güzel yazı öğreten bir hüsnü hat hocasıyla bir de resim çizimi hocası tayin edildiğini ilave ediyor. Sultan Abdülaziz 1867 yılında Avrupa seyahatine çıktığı zaman Şehzadesi Yusuf İzzettin Efendi ile diğer şehzadeler İstikbal'in Sultan 5. Murad'ı ve Sultan 2. Abdülhamid'ini de yanında götürmüşlerdir. Şehzade Murat ve Abdülhamid Efendiler. Yusuf İzzettin Efendi küçük olduğu için hocası Ahmet Muhtar Paşa da heyete alınmıştı. Yani seyahatte bile ders ihmal edilmemişti. Hocanın hatıralarında anlattığı en mühim husus, Paris'te kaldıkları 10 gün içinde o sıralarda açılmış olan Beynelmilel Paris meşerini sergisini birlikte gezmeleri, ayrıca şehrin bazı müzelerine ve resim meşerlerine gidip çocuğun bilgi ve görgüsünü arttırmalarıdır. 27 yaşındaki Şehzade Murat ve 25 yaşındaki Şehzade Abdülhamid Efendi bu seyahatte protokol, siyaset ve dış politika mevzularında mühim tecrübeler kazanmış olmalıdır. 19. asırdan itibaren Osmanlı Sarayı şehzadeleri ve sultanlarının artık batılı prens ve prensesler gibi yetiştirildikleri müşahede olunmaktadır. Değerli dinleyiciler, padişah kızlarının yani sultanların tahsili hakkında erken kaynaklarda fazla bilgi yok. Vesikalardan anlaşılan 19. asır başlarından itibaren ilk tahsillerine şehzadelerle beraber başladıkları. Sultanların erken devirlerdeki tahsiliyle ait bilgilere bazı kayıtlarda sultanların vakıflarında ve mektuplarında bulmak mümkün. Bu kayıtlardan biri Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa'nın kızı Nergis Şah Sultan ile alakalı. Şehzade Mustafa Kayseri'deki sancağında vefat ediyor. Anane itibariyle defnolunmak üzere cenazesi Bursa'ya getiriliyor. Bu seyahatte Şehzade Mustafa'nın ailesiyle beraber mayyetindeki Angiello da bulunuyor. Giovanni Maria Angiello Fatih Sultan Mehmet devrinde Enderun'da iç oğlanı olarak bulunan bir İtalyan genci ve bu sırada Şehzade Mustafa'nın hizmetine verilmiştir. Bursa'daki defin merasimi sırasında Şehzade Mustafa'nın kızı Nergis Şah Sultan birkaç kelime konuşmuş. Şehzade Mustafa'nın mahiyetindeki o İtalyan iç oğlanı bu konuşmayı iyi bir tahsil görmüş bir kızın düzgün ve manalı bir konuşması olarak naklediyor. Bu da bir sultanın iyi bir tahsil gördüğünü göstermesi bakımından mühimdir. Şehzade Mustafa'nın bir başka kızı Hani Hatun İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid'in kızı Aynişah Sultan da Bursa'da bir muallimhane yaptırmıştır. Yani bir öğretmen okulu yaptırmıştır. Bunu 1506 tarihli bir tahrir defterinde bulmaktayız. Hatta Sultan II. Bayezid'in 1506 yılında kızına tahsis ettiği Edirne'ye bağlı Keşanlı köyünün gelirini İstanbul'da yaptırdığı bu muallimhaneye vakfetmiştir. Yani kendisinin yemesi için tahsis edilen bir geliri yaptırmış olduğu muallimhaneye vakfetmiştir. Bu da Sultan Hanımların, padişah kızlarının ilme ne kadar emniyet verdiğini göstermesi bakımından mühimdir. Fatih Sultan Mehmet'in kendisi çok iyi eğitim ve öğretim görmüş bir padişah olduğundan çocuklarının tahsil ve terbiyesine de ehemmiyet vermiştir. Hatta torunu Şehzade Korkut'un tahsiliyle bizzat alakadar olmuştur. Oğlu Sultan II. Bayezid, Sancakbeyliğinde bulunduğu Amasya'da alim ve sanatkarların katıldığı sık sık yemekli sohbetli geceler tanzim ederdi. Böyle bir çevrede yetişen şehzadelerin, sultanların da iyi bir tahsilden geçtiği tahmin edilebilir. Padişah kızları değerli kitaplar edinerek, kütüphanelere kitaplar bağışlayarak veya kütüphaneler kurarak okumayı da nedenli mühimsediklerini göstermişlerdir. Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan, kocası Sadrazam Lütfü Paşa ile ayrıldıktan sonra kitaba kendisini vermiştir. Lütfü Paşa ile anlaşamamışlardı. Lütfü Paşa'dan boşanmıştır. Şah Sultan'ın kültürlü bir kadın olduğunu kaynaklar bize anlatmaktadırlar. Nitekim Şah Sultan bir kitap koleksiyoncusudur. Kütüphanesi kıymetli kitaplarla doludur. Bunların arasında çok kaliteli bir Nizami Hamsesi'nin bulunması Şah Sultan'ın ne kadar yüksek bir kültür seviyesine sahip bulunduğunun bir işaretidir. Sultan II. Selim'in kızı Esmahan Sultan'ın Eyüp Sultan Medresesi'ne kitap bağışladığı, kitaplar üzerinde ismini taşıyan vakıf mühürlerinden anlaşılmaktadır. Aynı şekilde Sultan 3. Ahmet'in kızı Saliha Sultan'ın 1761'de Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi'ne kitap bağışladığı, üzerlerindeki vakıf mühürlerinden tespit edilmiştir. Değerli dinleyiciler, tahsilin mühim bir göstergesi de mektuplardır. Haremden yazılan mektuplar üzerinde bir tahkikat yapan, bir araştırma yapan Çağatay Uluçay, padişah kadınları ve kızlarının yazdığı mektuplardan haremde tahsil gördüklerini, okuyup yazma bildiklerini ve de güzel okuyup güzel yazdıklarını, bunların kültürlü birer hanım olduklarını söyler. Hanedan kızlarına ait ilk mektuplar Çelebi Sultan Mehmet'in kızı Selçuk Hatun'a aittir. Hanedan içinde ulu hala olarak hürmet görmüştür. Padişah Sultan II. Bayezid'e kendisinden mektupla hekim, tabip isteyecek kadar da yakındır. Mektubun ifadesi düzgün ve samimidir. Sultan kızları para sıkıntısı çektiği veya eşlerinden, sağlıklarından şikayet oldukları zaman padişah babalarına mektup yazıp dertlerini anlatmışlardır, yardım istemişlerdir. Sultan II. Bayezid'in kızı Ayşe Sultan çektiği para sıkıntısını, Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Fatma Sultan, kocasının başka hanımlarla evlenmesinden ve hastalığından şikayet eden mektuplar yazmıştır. Yavuz Sultan Selim tahtı elde ettikten sonra erkek kardeşlerini bertaraf etmişti. Kız kardeşleri İlaldı, Aynişah ve Ayşe Sultanların Yavuz Sultan Selim Han'a yazdıkları cülüs tebrikleri de herhalde Yavuz Sultan Selim Han'ı desteklediklerini göstermesi içindir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın babasına yazdığı mektuplardan güzel konuşan, derdini iyi anlatan, iyi yazan biri olduğu anlaşılır. Bu da onun belli bir tahsil gördüğüne işaret eder. Sultan 3. Mustafa'nın kızı Hatice Sultan'ın mektuplarında enteresan bir duruma rastlanır. Hatice Sultan, o tarihlerde İstanbul'da bulunan mimar ve ressam Melling'i hizmetine almıştı. Ressam Melling bir takım hayır eserlerini yapmıştır ve zaman zaman sultanın sarayında kalmıştır. sarayın tefrişinden başka giysilerine model çizmek ve dikişlerini takip etmekle de vazifelendirilmiştir. Hatice Sultan'ın Mellin Kalfa olarak hitap ettiği sanatçı Türkçe öğrenmiştir. Hatice Sultan'a da Fransızca ile Latin alfabesini öğretmiştir. Bir takım işlere dair ikisi arasındaki mektuplaşma kültür tarihimiz bakımından mühimdir. Birisi bozuk bir Türkçe ile, diğeri Latin alfabesiyle ve düzgün bir el yazısıyla Fransa yazmıştır. Hatta Hatice Sultan'ın Osmanlılar'da Latin alfabesini ilk kullanan kişi olduğu söylenir. O da Mellin Kalfa'ya Fransızca mektup yazmasından anlaşılmaktadır. Hatice Sultan'ın kültürlü bir hanım olduğu, tahsile ehemmiyet verdiği Unkapanı'ndaki Şazeli Tekkesi'ne bir kütüphane kurmasıyla da barizleşir. Aynı zamanda Sultan Hanım'ın bir Şazeli Tekkesi mensubu olduğu da buradan anlaşılmaktadır. Değerli dinleyiciler, saray kadınlarını bahçede otururken tasvir eden bir minyatürde kitap okuyan bir hanım cariyeleriyle beraber tasvir edilmiştir. Saray kütüphanesinde Sultan 1. Ahmet albümü içinde bulunan bu minyatür saray hanımlarının kitap okuduklarını ve belli bir tahsilden geçtiklerini doğrular. Esasen 18. asrın ortalarından itibaren hanedanın hanım sultanlarının hayatlarında bir hareketlilik görülür. Saray dışında kendilerine ait saraylarda yaşamalarına izin verilmesi, saray tarafından gelir getirecek mülkler bağışlanması, onları bir yandan zenginleştirip müstakil bir hale getirirken diğer bir yandan politik güçlerini de arttırmıştır. 17. asır nasıl valide sultanların devri olmuşsa 18. asır da hanedan kızlarının devridir. Sultan 3. Mustafa'nın kızı Hatice Sultan'ın Defterdar Burnu'ndaki sarayı, kardeşi Beyhan Sultan'ın Akıntı Burnu sarayı ve Sultan 3. Ahmet'in kızı Büyük Esma Sultan'ın Ortaköy'deki Sahil Sarayı bu devre damgasını vurmuştur. Bunlar arasında Büyük Esma Sultan'ın amcaoğlu Sultan 3. Selim'i, erkek kardeşi Sultan 4. Mustafa'yı ve üvey kardeşi Sultan 2. Mahmud'u arkasına alarak zenginleştiği ve onların kendisine çok itibar ettiği görülür. Kendi malları ve mukataları üzerinde şahsi karar verme salahiyeti vardır ve mal varlığını kendisi idare etmiştir. Bu da vesikalardan anlaşılıyor. Mülkünü idare edebilecek seviyede bilgiye sahip, insan münasebetleri iyi olduğu anlaşılan bu hanımların çok ciddi bir terbiye aldıkları söylenebilir. Değerli dinleyiciler, Sultan 3. Selim, ıslahatçı fikirleri olan, iyi tahsil ve terbiye görmüş padişahlardan biriydi. Ama çocuğu yoktu. Yerine geçen amcazadesi Sultan 2. Mahmud da böyle ıslahatçı bir padişahtı. Bu devirde onun kızı Adile Sultan, dindarlığıyla ve kültürlülüğüyle tahsil ve terbiyesiyle dikkati çeker. Uzun hayatı boyunca hanedanın büyüğü olarak hürmet görmüştür, aile fertlerine sahip çıkmıştır. Aynı zamanda şaire olan Adile Sultan'ın bir divanı bulunmaktadır. Bilhassa hanedan içinde ölen yakınlarının arkasından yazdığı mersiyelerde onların saadetlerini ve üzüntülerini dile getirmiş, kısaca hayat hikayelerini anlatmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi Mahlaslı divanını da bastırmış olması hanedan için yaptığı bir kültür hizmeti olarak değerlendirilebilir. Tabii yeri gelmişken şunu söylemelidir ki değerli dinleyiciler, sarayda sultanların tahsilleri ve terbiyeleri elbette ki o zamanki geleneklere ve din kurallarına uygun şekilde cereyan ediyordu. Yani sultan hanımlar erkeklere karışmadan, erkek hocalarla yüz yüze gelmeden bu tahsili ve terbiyeyi görmekteydiler. Çünkü o zamanın kültürü, o zamanın gelenekleri ve o zaman cemiyet üzerine hakim olan ve saray üzerine hakim olan dini kaideler bir hanımın erkeklerle beraber veya erkeklerden ders almasına izin vermiyordu. Buna rağmen bu hanımların yine erkeklere karışmadan kendi imkanlarıyla fevkalade iyi bir tahsil ve terbiye gördükleri anlaşılmaktadır. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmud çocuklarına ananevi tahsil ve terbiyenin yanında Avrupa'yı bir tahsil de verdirmiştir. Oğlu Veliaht Şehzade Abdülmecid Efendi'yi batılı prensler gibi yetiştirmişti. Sultan Abdülmecid, Osmanlı Hanedanı'nda en kültürlü, en tahsilli şehzadelerden birisi olarak ünlenmiştir. Kendisi de kızlarının terbiyesine, tahsiline çok ehemmiyet vermiştir. Refia Sultan, 1847'de kardeşleri Fatma ve Cemile Sultanlarla ağabeyi Sultan 5. Murat ve kardeşi Sultan 2. Abdülhamit ile beraber derse başlamış idi. Bedi beslemele denilen, yani derse başlamalama merasimiyle okula başlarken şehzadelere ve sultanlara hocalık takımı yapılırdı. Hocalık takımında bir elifba cüzü, bir amme cüzü, kapakları tuğralı, inci ve tırtıl ve sırma işlemeli, üzeri elmaslarla süslü kadife cüz kesesi, bir tane roze elmasla süslenmiş gümüşten yapılmış küre rahle, inci sırma ve tırtıl işlemeli bir atlas minder, iki tane pırlanta elmaslı altın hilal, birisi sadece bir tane sırma işlemeli, sırma saçaklı, kadife kaplı, yaldızlı ağaç rahle, kılaptan saçaklı, gümüş bürümcük telli rahle örtüsü, beş tane pırlanta elmaslı iğne, inci sırma ve tırtıl işlemeli ve yine haşları bunlardan olan entari, bir tane inci, sırma, tırtıl işlemeli haşlı, mor atlas başlığı, bir tane fermai şal, bir tane telli bohça bulunurdu. Bu bed-i besmele hocalık takımı içinde. Bu hocalık takımı Münire ve Beyce sultanlar için de hazırlanmıştı. Bunlar saray koleksiyonunda tespit edilebiliyor. Bunlardan amme cüzü ve elifbayı bizzat padişahın kendisi verirdi. Nitekim Refia Sultan'a babası Sultan Abdülmecid tarafından verilen elifba saray kütüphanesine kayıtlı. Son sayfasında bu cüz İsmetli Refia Sultan Efendimizindir cümlesi yazılı. Ortasında ser levhası zengin bir süsleme. Ortasında karelere bölünmüş yaldız zemin üzerine alfabenin yani elifbanın harfleri yazılıdır. Diğer sayfalarında harflerin devamı ve birleşme biçimleri nesihat ile yazılıdır. Değerli dinleyiciler, saray koleksiyonunda Sultan Abdülaziz'in şehzadesi Mahmud Celaleddin Efendi'ye ait bir cüz kesesi de var. Siyah kadife üzerine dival işi, araları elmaslarla süslü. Cüz kesesinin ön yüzündeki çiçekler inciyle işlenmiş, göbekleri elmas taşlarla belirtilmiş. Zarfın kapağında ise elmaslarla maşallah yazılmıştır. Yazının üzeri bir taşla sonlanmıştır. Kesenin iki köşesine ve ortasına 3 inci saçak tespit edilmiştir. İçi de yeşil astarla, atlasla astarlanmıştır. Listede adı geçen iki rahle Topkapı Sarayı'nda mevcuttur. Fevkalade süslü, fevkalade güzel rahlelerdir bunlar. Değerli dinleyiciler, bu eşyalar içinde gümüş küre de mevcuttur. Oval bir kaidenin üzerinde yükseliyor. Ayakla kaidenin birleştiği zemin üzerinde pergel, gönye, cetvel şekilleri 3 boyutlu olarak görülüyor. Üzerindeki küre ortadan ikiye ayrılmış. Yüzeyinde kazınarak çizilmiş bir dünya haritası var. Hatta arz ve tul daireleri yani enlem ve boylamlarda, meridyenler ve paralellerde belirtilmiş. İçinde ise karşılıklı olarak yerleştirilmiş bir güneş saati var. Kürenin etrafı yıldız şeklinde pırlanta elmaslarla çevrili. Bir de hilaller var. Çocuklar yazıları okurken satırları takip etmekte hilalleri kullanırlardı. Bu takımda iki tane altın hilal var. Çubuk şeklinde olan bu hilallerin uçları pırlantalarla bezeli. Sarayın hazinesine kayıtlı bir hilal var. Servi formunda 19 santim uzunluğunda. Refia Sultan'ın ile ilgili yazılan kitaplarda evlendikten sonra da tahsiline devam ettiği anlaşılıyor. Sarayında 5-6 yıl kadar bir Fransızca muallimi çalışmış. Ayrıca kadrolu bir Farsça hocasından ve de Hüsnühat güzel yazı hocasından ders almıştır. Hanedan ailesinin birbirlerine karşı yazdıkları mektupları neşreden Çağatay Uluçay, Sultan Mecid'in kızları Refia Beyce ve Mediha Sultan'la Seniha Sultanların mektuplarını fevkalade düzgün, gramere ifadesi düzgün, üslubu akıcı, yazıları güzel olarak değerlendiriyor ki hakikaten bu mektupları okuyanlar şehzade kızlarının, padişah kızlarının, sultan hanımların ne kadar kültürlü, ne kadar eğitimli olduklarını kolayca anlayabilirler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.